Ayrım 8, sayfa 121. Yıllar sonra bu hikayeden esinlenerek kendim bir deney yapmak istemiştim. Yağmurluğumun cebine ince kısa iğneli bir şırınga ile içinde kokusuz, tadı olmayan fakat salya ile karıştığında mor renk alan zararsız bir sıvı bulunan şişeyi koydum. Şırıngayı avucumda saklayacak, yiyecek satan büyük bir mağazaya girer, içeride dolaşırdım. Peynir, süt, krema, tereyağı, margarin, dondurma ve yoğurt kutularına sıvıyı sıkardım. Elimi cebime sokup şırıngayı doldurmak işten bile değildi. Ne yaptığımın farkına varan tek kişi çıkmadı. Mağazadan çıkmadan önce alışverişe gelmiş biri gibi birkaç şey de alırdım. Birkaç gün içinde kent dışındaki semtlerde 50'den fazla mağazaya girmiş ve yüzlerce kutuya sıvıyı akıtmıştım. Hafta sonuna doğru gazetelerde ve televizyon haberlerinde bir salgın çıkmasına yol açacak zehirli gıda maddelerinden söz edilir olmuştu. Aradan günler geçtikçe yayın organları salgına daha fazla zaman ve yer ayırır oldular. 2 hafta sonra zehirlenme korkusu özel bir televizyon programında ele alındı ve Nobel ödülü kazanmış, bağışıklık konusunda uzman olan bir profesör, sıvının öldürücü olmadığı bilinmekle birlikte uzun vadede ne gibi etkiler yapacağının henüz saptanamadığını açıkladı. Korku gittikçe artarken bazıları bu maddenin yiyeceklere, mağazalara gelmeden önce bulaştığını ileri sürdüler. Çok kişi de bu maddenin bulaştığı yiyecekleri yedikten 15-20 dakika sonra zehirlendiklerini iddia ettiler. Hepsi de bunun şok etkisi yaptığı, mide bulantısına yol açtığında birleşiyor, korkunç yerler gördüklerini söylüyorlardı. Bu sırada sıvının bileşimini değiştirdim. Artık havayla temas etmesinden 30-40 dakika sonra kırmızı renk alıyordu. Ve o güne dek temiz oldukları sanılan başka yiyecekleri de sıkmaya başladım. Paket açıldıktan yarım saat sonra dil ve ağız içini kıpkırmızı yapan ekmek, et, soğuk salata, donmuş tatlı ve pastalardan zehirlendiklerini görenler büyük bir korkuya kapılıyordu. Kırmızı zehrin mor zehirden daha da öldürücü olduğunu ileri sürenler çoktu. Salgın kitle halinde panik yaratmaya başlamıştı. Bazı yiyecek üreticileri ve paketleme şirketleriyle çeşitli yerlerde şubeleri olan büyük gıda mağazaları, tüketici örgütleri kendi başlarına soruşturma yapıyor, birbirine uymayan raporlar, suçlamalarla ortalığı büsbütün karıştırıyorlardı. Paketleme işlemlerinin değiştirilmesini isteyenler de vardı. Bu arada gazetelere, radyo ve televizyon istasyonlarına kimliği bilinmeyen kişiler telefon ederek kitle zehirlenmelerini de kapsayan her türlü şiddet eylemlerinin sorumluluğunu yüklendiklerini belirttiler. Bunlardan biri polise gönderdiği bantta, herkes eşit haklar tanımayan, göçmenlik yasaları değiştirilmezse, kırmızı zehrin gücünü arttırmak ve bütün ülkede yiyecek satan küçük, büyük, bütün dükkanlara saldırmakla tehdit ediyordu. Bantı gönderen adam, Orta Avrupa aksanıyla konuştuğu için yayın organları sıvıya Polonya zehri adını taktılar. Serviste çalıştığım yıllarda 18. yüzyıldan kalma enfiye ve parfüm kutuları toplamıştım. Hepsi de platin, altın ve gümüş olan kutular, değerli taşlarla süslü ve miniliydi. Kutuları normal yollardan ele geçiremediğim için bunların bende olduğu ortaya çıkarıldığı an servisten ayrılmak zorunda kalacağımı biliyordum. Değeri zaten yüksek olan kutular, ben servisten ayrılıp izimi kaybettirdiğim süre içinde daha da değer kazanmıştı. Artık çok zengin sayılırdım. Servis sonrası yaşantımın saklandığım bir yerden ötekine kaçmama ve yakalanınca özgürlüğümü satın alabilmem için el altından nakit para kaynağı bulundurmama bağlı olduğunu biliyordum tabii. Para kaynağı işte bu kutular oldu. Kutularımı saklayacak uygun yerler bulmalıydım. Amerikan pasaportuyla polis kontrolünden geçmeden serbestçe girebileceğim, sınır kapılarında ülkeye nelerin ya da kaç paranın sokulduğu titizlikle aranmayan bir ülke olması gerekiyordu. Bu nedenle kutular ancak Batı blokunda ayakta kalabilmiş birkaç büyük demokratik ülkede saklayabilirdim. Kutuları tam bir güvenlik altında bulundurabilmek için seçtiğim en güvenilir yerlere ayrı ayrı yerleştirmeliydim. Her zaman kolaylıkla gireceğim, çok değerli bir şeyin saklanacağı akla gelmeyen yerler bulmaya kalıyordu iş. Birçok eski genel tuvaletin temizlenmesi ve onarılması hemen hemen hiç gerekmeyen basit rezervuarları aklıma geldi. Eski büyük oteller, lokantalar, tren istasyonları ve metrolardaki tuvaletlerin rezervuarları benim kasalarım olacaktı. Bavulumda eşyalarım arasına sakladığım bir iki kutuyla birkaç kez yabancı ülkelere gidip geldim. Rezervuarı tavana yakın bir tuvalet bulduğumda, kutulardan birini güdereye ve su geçirmez bir plastik kılıfa özenle sarıp rezervuarın dibine koydum. Sonunda bütün kutular yerlerini bulmuştu. Tuvaletin yerlerini kağıda yazamazdım. Her birinin yeri aklımdaydı. Bugüne dek bir kutuyu istediğim zaman geri almakta herhangi bir aksilikle karşılaşmadım. Ama birini almak için yola çıktığımda iki olasılık aklıma geliyordu. Kutunun tamircinin eline geçmiş ya da rezervuarın sökülüp yerine yenisinin takılmış olması. Geçenlerde Livigno'ya giderken İsviçre-İtalya sınırına gelmiştim. Lago Nuovo'ya yaklaştığımda tek yönlü 6,5 kilometrelik tüneli girmek için sıra bekleyen yüzlerce arabanın gerisinde yerimi aldım. Bu trafik sıkışıklığının en azından yarım saat süreceğinden emin olarak arabadan çıkıp genel tuvalete gittim. Arabasıyla sırada bekleyenler yerlerini kaptırmamak ve tünele giriş izni veren yeşil ışığı kaçırmamak için tuvalete gitmeyi göze alamadıklarından içerisi anımsadığım gibi temizdi. Girip kapıyı kapattıktan sonra tuvaletin üstüne çıktım. Rezervuarı çekip içindeki suyu boşalttım ve elimi içine soktum. Paket yıllar önce bıraktığım gibi sağ arka köşede duruyordu. Paketi aldım ve ıslak plastik kılıfı çıkartıp güderiye sarılı kutuyu yağmurluğumun cebine koydum. Tünel girişindeki kırmızı ışık yeşile dönmeden arabama dönmüştüm. 1,5 saat sonra bir dağ kasabasındaki otele yerleşerek Milano'da bir antikacıya telefon ettim. Ender bulunan 18. yüzyıldan kalma bir kutuyu satışa çıkardığımı bildirip kutunun renkli resminin basılı olduğu kataloğun adını verdim. Ve istediğim kesin fiyat üzerinde düşünmesi için 24 saat süre tanıdım. 3 saat sonra adam beni arayarak istediğim fiyatı kabul ettiğini bildirdi. Ertesi sabah antikacı ve bir uzman kaldığım otele geldiler. Kutuyu dikkatle inceledikten sonra parasını ödediler. Bu yılda elimdeki en değerli kutulardan birini satmaya karar verdim. Aklıma hemen Londralı bir antikacı geldi. Çok tedbirli bir adamdı. Ona yazdığım mektupta kutunun önceki sahiplerinin adlarını, istediğim kesin fiyatı vererek renkli bir resmini gönderdim. Amerikalı zengin bir kadının istediğim parayı ödemeye hazır olduğunu bildirerek benden haber çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. İsviçre pasaportuyla Latin Amerika'ya hareket etmek üzere oldum ve gümrükten geçmek istemediğimden antikacı ve alıcı satışı kendi havaalanında yapmayı kabul ettiler. Dikkati çekmemek için uluslararası transit bölümünde buluşmamızı önerdim. Uçaktan indiğimde beni karşılayan antikacı ile transit salonuna geldiğimde antikacının isteği üzerine salonun yolculara kapatıldığını görünce şaşırdım. Kadın yanında çeşitli araç ve gereçler, kimyasal maddeler ve büyüteçlerle hazır bekleyen bir müze uzmanı getirmişti. Şimdiki kocası ve avukatı da iki valizi aralarına almış oturuyorlardı. İncelenip sahte olmadığı anlaşılan kutuyu avukat el çantasına koyup kilitledikten sonra kadının kocası iki valizi bana verdi. Aldatılmadığımı bildiğim halde her ikisini de açtım. Küçük plastik torbalara yerleştirilmiş 50 ve 100 dolarlar önümdeydi. Torbaları çabucak sayıp valizleri kapattım. Satış işlemi sona erdiğinde kadın ve eşi uçağım kalkana kadar kendileriyle bir şeyler içmemi önerdiler. İçkilerimizi yudumlarken kadın bu tür kutulardan büyük bir koleksiyona sahip bulunduğunu anlatarak az önce satın aldığı kutuyu nasıl elde ettiğimi sordu. Nazik bir biçimde bunu antikacıya sormasını, kutunun geçmişi hakkında onun daha iyi bilgilere sahip olduğunu, politik ilişkileri nedeniyle bir önceki sahibinin adını gizli tutmak istediğimi anlattım. Öteki kutularım hakkında sorular sorup hepsini görmek için can attığını söyledi. Çalınma tehlikesinin büyük, sigorta ücretlerinin çok yüksek olduğunu belirterek kutuları ayrı ayrı kasalarda sakladığımı ve hepsini aynı zamanda göstermeyi hiçbir zaman göze alamayacağımı anlattım. Kocası, karısının da koleksiyonunu banka kasalarında sakladığını, 3 yıllık evlilikleri boyunca kutuları temizlemek için karısıyla birlikte gittiğinde teker teker gördüğünü söyledi. Kadına bu kadar kısa süre içerisinde tutarı böylesine yüksek nakit parayı bulmana zor olup olmadığını sorduğumda hayır dedi. Bankası kaprislerini yerine getirmeye alışıkmış. Böyle büyük parayı taşımak kadın için hiç de önemli görünmüyordu ama kocası tehlikeli bulduğunu gizlemedi. Büyük tehlikeleri göze alan kadınlar belki de böyleleriyle pek sık karşılaştığım için olacak beni rahatsız etmezler. Servisteki son yıllarımda hummingbird, arılar gibi çiçeklerden beslenen parlak renkli çok küçük bir kuş. Adı verilen ve özel eğitimden geçmiş ajanlardan biriydim. Bu grupta görevli kadın ve erkeklerin değeri öylesine büyüktür ki, gerçek kimliklerini gizleyen ad ve görevlilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla merkezde dosyaları yoktur. Ve kim oldukları ancak pek gerekli olduğunda çok az sayıda öteki ajanlara açıklanır. Bu kuşların çoğu yabancı ülkelerde üstlenmiş, yüksek dereceli devlet görevlisi, askeri ve kültürel ateşi örtüsü altında faaliyetlerini sürdürebildikleri sürece görevde kalırlar. Bazıları da iş adamı, bilimci, gazeteci, yazar ve sanatçı örtüsü altında çalışırlar. Milyonlarca hayranı olan bir haber yorumcusu ve bir film yönetmeninin en değerli adamlarımızdan olduğunu anımsıyorum. Başı derde giren bir kuş, yardımın ne zaman, hangi biçimde ve nasıl geleceğini hiçbir zaman bilmez ama servisin kendisini kurtaracağına inanır. Ayrıca servis tarafından her an görevlendirilmeyi, yine de ne zaman, nasıl ya da kimin emir vereceğini bilmeden beklemelidir. Yıllar önce karşı tarafa sığınmış ajanları ortadan kaldırmak için birkaç kez görevlendirildiğim olmuştu. Fakat her zaman bir kuş karşı tarafa geçtiği, öldüğü ya da yakalandığı hakkında arkasında hiçbir şey bırakmadan ortadan kaybolunca ne olacağını merak etmişimdir. Bugüne dek izi bulunmamış tek bir kişi tanıyorum. Ben. Aklımı kullandığım için hayatta kalabildim. Pek ender olarak üstümde silah taşırım. Bence silah kullanmanın modası geçmiştir. Çünkü tetik çekildiği anda artık geriye dönülemez. Ben ancak etkileri geçici, yeni buluşlara güven duyarım. Kravat iğnesi ya da yüzük içine gizlenen uyuşturucular, düğme büyüklüğündeki gaz tabletleri, püskürtücüler ve benzerleri gibi. Her şeyin üstünde sezgilerime güvenirim. Bir gün Los Angeles'ta bir barda Amerika'ya iş için gelmiş bir Alman sanayiciyle tanışmıştım. Birlikte yemek yediğimiz ve hoşça vakit geçirdiğimiz o geceden sonra Los Angeles'ta kaldığı sürece sık sık görüştük. Almanya'ya döndükten bir ay kadar sonra bana telefon ederek ailesiyle birlikte kaldığı kır evine çağırdı. Çağrıyı kabul ettim ve bir hafta sonra Münih'e gittim. Havaalanında beni karşıladı. Arabasına giderken turistik eşya satan küçük bir dükkanın önünden geçiyorduk. Kartpostal toplayan bir kız arkadaşıma birkaç kart almak aklıma geldi. Bir düzine kart alıp parayı ödemek için tezgaha yürüdüm. Fakat satıcı uzattığım 100 markı bozamadı. Bunu gören dostum cebinden çıkardığı bir avuç bozukluğa bir süre baktıktan sonra parayı ödedi. Arabada giderken hem çevreme bakınıyor hem de havaalanındaki bu olayı düşünüyordum. Parayı ödemeden önce bir an duraklaması, markların dostumun kendi ülkesinin parası olmadığı kuşkusu vermişti bana. Kısa bir süre sonra kuşkularımın yersiz olmadığını anladım. Evinden yakın köye kestirmeden gidildiğini söylediği bir karayoluna çıkmıştık. Önümüze ilk çıkan sapakta belli belirsiz durakladığını ve ana yoldan ayrılmadan önce yan gözle yolun kenarındaki işaret levhasına göz attığını fark ettim. Evine bu yoldan gidip gelen biri nereden sapacağını çok iyi bilirdi. Gerçekten dediği gibi sanayici olup olmadığını anlamaya kalkışmayı bile yersiz buldum. Ve evine ne zaman varacağımızı sordum. Daha bir saat kadar yolumuz olduğunu söyleyince önümüze çıkacak ilk benzin istasyonunda durmasını, tuvalete gideceğimi söyledim. Büyük bir benzin istasyonuna geldiğimizde beni lokantada beklemek üzere yanımdan ayrıldı. Onun masaya oturduğunu görür görmez tuvalete gidip kapının yanında durdum. Lokantadan çıkan 4 kişilik bir grup gözüme çarptı. Aralarına karışıp yolun karşısına geçtim ve durdurduğum bir arabayla Münih'e döndüm. Sanayiciyle bir daha hiç karşılaşmadım. Evde olmadığımda pantolon, ceket ve paltolarımın gizli ceplerinde her zaman nakit para ve kendimi savunacak kimyasal aygıtlar taşırım. Fakat üzerimde saklı paraya, silahlara ve sezgime güvenemeyeceğim zamanlar da olur. Bir gece geç saatlerde Fifth Avenue'da yürürken bir taksi şoförünün müşterisiyle köşe başında kavga ettiğini görmüş ve olup bitenleri anlamak için durmuştum. Yoluma devam edeceğim sırada yanından geçen temiz giyimli bir genç tartışma hakkında bir şeyler söyleyecekmiş gibi geriye döndü. O anda ucu sipsivri bir sustalının kemerimin az üstünden etime batırıldığını duydum. Yanımızdan geçen birkaç kişi de bir şey fark etmemişti. Silahlarıma el atmama olanak yoktu. Adam beni duvar itti. Para ve otel odası gibi bir şeyler mırıldanırken alnında ter taneleri birikmişti. Üzerindeki 3000 dolar alabileceğini söylediğimde herhangi bir tepki göstermedi. Pantolonumun arka cebinde içinde 30 tane 100 dolarlık bulunan cüzdanımı alabileceğini tekrarladım. Yine anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Üçüncü kez cüzdanı almasını söyledim. Bu kez de tepki göstermeyince aldığı uyuşturuculardan kafasının çalışmadığını ya da delinin biri olduğunu düşündüm. Binbir tehlikeli işe girip çıkmış eski bir kuş olduğum, en yeni savunma aygıtlarım üzerinde taşıdığım halde, işte şimdi bir uyuşturucu madde tutkununun sustalısından kaçamıyordum. Cümlemi bitirmeden ölebileceğimi aklımdan geçirirken onu lafa tutuyordum. Adam bakışlarını üzerimde toplamaya çalıştı. Birden sustalıyı çekip geriledi ve sendeleyerek çekip gitti. Yıllar sonra yaşamam yabancıların eline kaldığında bu olayı anımsadım. Şiddetli bir anjin geçiriyor ve her türlü ilacı almama rağmen bir türlü iyileşemiyordum. Daha önce hakkında bilgi edindiğim bir doktora gittim. Doktor boğazımı muayene ederek günde 3 kez almamı söylediği bir antibiyotik yazdı. Eve dönerken ilacı aldım ve bir tane yuttum. Birkaç dakika sonra göğsümde dayanılmaz bir baskı duydum. Saate baktım. İlacı yutalı tam 5 dakika olmuştu. Organların çalışmasında birdenbire meydana gelen değişiklik beni soluksuz bırakmıştı. Sol kolumdan parmaklarıma inen şiddetli bir sancı dönüp omzuma, boyun ve çeneme saplanıyordu. Kalbim patlayacak gibi çarpıyor, duruyor sonra yeniden hızlanıyordu. Kulaklarımdaki basınç arttıkça soluğum iyice kesiliyordu. Gözlerim kararmaya, bacaklarım titremeye başladı. Birkaç saniye içinde yere düşeceğimi, sarhoş ya da uyuşturucu madde alan biriyimdir diye ya da yetkilileri bulunmadığı halde işe karıştılar diye sonradan hakkında dava açılmasından korktukları için yanımdan geçenlerin bana yardım etmeyeceklerini biliyordum. Eninde sonunda bir trafik polisi hasta olduğumu fark edip can kurtaran çağıracaktı ama iş yerlerinin daldığı o saatteki trafik sıkışıklığında can kurtaran gecikecekti. Gelinceye kadar belki de ölmüş olacaktım. En yakındaki bir dükkana girdim. İçeridekiler hemen geri çekildiler. Zar zor tezgaha gidip üstüne kapandım. Cebimden zorlukla çıkardığım paraları dükkan sahibine uzatarak soluk sola ''Motosikletli polis çağır. Onlara önemli bir haberim var. Çabuk ol.'' dedim. Adam başını sallayarak arka tarafa geçerken bir kadın sandalyeye oturmama yardım etti. Adam az sonra geri gelip polislerin yola çıktığını haber verdi. 5 dakika geçmeden dükkanın önünde motosikletlerin durduğunu duydum. İçeri giren iki polisi dükkan sahibi yanıma getirdi. Ayağa kalkmaya çalışırken ''Hastayım.'' dedim. ''Hemen hastaneye gitmem gerek.'' Can kurtaranın gelmesini bekleyemem. Antibiyotik zehirlenmesini tedavi etmek üzere bir ekibin hazır tutulması için hastaneye haber vermenizi istiyorum. Motosikletle götürün beni. Her ikisine de yüklü bir para verdim. Birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra parayı kabul ettiler. Götürelim sizi bayım, dedi biri. Yürümeme yardım ederek motosikletlerden birinin arkasına bindirdiler. Yolda bayılıp düşmeyeyim diye beni bacaklarımdan seleye bağlayıp motosikleti kullanan polise sıkı sıkıya sarılmamı söylediler. Öteki polis hastaneye telsizle haber verdikten sonra önümüze düşerek otomobil ve otobüslerin arasından bize yol açtı. Tek yönlü yolda bize karşı gelen arabaların arasından zigzaklar çizerek ışıkları aldırmadan köşelerde sert dönüşler yaparak hızla geçtik. Olanca gücümle polise sarılmıştım. Rüzgar terimi kurutmuştu. Hastaneye vardığımızda beyazlar giymiş 3 kişi bacaklarımdaki bağları çözüp özenle yere indirdikten sonra bir doktorla 2 hemşirenin beklediği ilk yardım odasına götürdüler. İç cebimden çıkardım, katlı kağıdı doktora uzattım. Kağıtta kayıtlarınız ve ilk yardım için gerekli bütün bilgiler ve teşhis özetleri vardır. Doktor kağıdı aldı ve 2 hemşire de beni soymaya başladılar. Saatime baktım. İlk sancı ve bitkinlik kendini gösterili 18 dakika olmuştu. Uzun yıllardır sağlık bozukluklarıyla karşılaştığım için fiziksel rahatsızlıkları kendi yararıma dönüştürmeyi öğrenmişimdir. Varlığımı topyekun düzene koyamazsam yaşayamayacağım bildiğim için aklım vücudumu çalıştırır. Serüven dolu bir hayat seçmiş olmam, belki de devamlı hareket halinde bulunmanın tansiyonu yükseltip yaşamam için yeterli enerjiyi verdiği içindir. Doktorlarımdan biri beni muayene ederken işi birdenbire yarıda kesip meslektaşlarını çağırmıştı. Temelden düşük tansiyonla vücudun normal olarak çalışmasının, vücudun fizyolojik gereksinimleri çerçevesinde bir bünye kurmanın sağlanabileceğini doğrulayan bir örnek olarak göstermişti beni. Tansiyonum nedeniyle kolayca uykuya dalar giderim. Uyurken kıpırdanmadığım, belli belirse soluk aldım ve vücut ısısının iyice düştüğü söylenmiştir. Serviste görevliyken yabancı ülkelerde polis ya da karşı haber alma ajanları tarafından sorguya çekilmeyi beklerken bile 5 dakikalık şekerlemeye daldığım olmuştur. Bir gece sorguya çekilmeden önce gözaltında tutulmuştum. Ertesi gün polisler geleceğimi etkileyecek bir sorgudan önce böylesine rahat uyuyabildiğime şaşırdıklarını söylemişlerdi. Yeni bir sevgiliyle yatmadan önce kızı ciddi kalp rahatsızlığı çektiğimi, seviştikten sonra uyurken ölebileceğimi anlatırım. Bu sözlerden sonra onu uyku tutar ya da uyuyabilirse uyandığında vücudumun buz gibi olduğunu görür. Belli belirse soluk aldığımı fark edemeyince öldüğümü sanır. Benimle ilk kez yatanlardan bazıları ölümümle herhangi bir ilişkileri bulunmasından ürkerek bu deneyden başarıyla geçemeden kaçmışlardır. Daha az korkanlarsa kişisel eşyalarımı talan etmişlerdir. Cesedimi yanında bulan kadının biri de öylesine korkmuştu ki başka bir erkekle yattığını itiraf ettiğini düşünemeden ne yapacağını sormak için erkek arkadaşına telefon etmişti. Çevremdeki en küçük bir değişikliğe karşı duyarlılığım ve olağanüstü psikolojik baskıları duyduğum özlem nedeniyle başkalarının çevrelerine nasıl kayıtsız kaldıklarını, kendileri hakkında ne kadar az şey bildiklerini ve varlığımı fark bile etmediklerini görmüşümdür. Bir keresinde zengin bir iş adamı tarafından verilen bir partiye gitmiştim. Adam konuklarını etkilemek için küçük, özel bir müzeden bazı tablolar kiralamıştı. Konuklar tanınmış ressamların en güzel yapıtlarıyla karşılaşmışlar ve iş adamı bunların özel koleksiyonu olduğunu ileri sürmüştü. Onlar konuşmaya daldıklarında tabloları inceleme olanağı buldum. Orta büyüklükte bir portreye hayran olmuş gibi tabloyu yere indirip duvara dayadım. Odada şöyle bir dolaşıp çevredekilerle biraz çene çalarak ev sahibini böylesi bir koleksiyona sahip olduğu için kutladım. Sonra yeniden yere indirdiğim portreye doğru yürüdüm. Duvarda sıralı öteki resimleri incelermiş gibi yaparak portreyi duvarın dibinde ayağımla ite ite koridora açılan kapıya kadar geldim. eğilip portreyi aldım ve konukların paltolarını bıraktıkları yatak odasına girdim. Odada kimse yoktu. Tabloyu yatağın altına itip salona döndüm. Yarım saat sonra yeniden yatak odasına giderek kapıyı kapattım ve tabloyu sakladığım yerden çıkardım. Arkam kapıya dönük, yatağın ayak ucunda oturduğumdan biri içeri girse rahatsız olduğum için dinlendiğimi sanırdı. Ve o yanıma gelene kadar tabloyu yatağın altına sürebilirdim. Fakat gelen olmadı ve ben birkaç dakika içinde portreyi çerçevesinden çıkartıp bezin tuvalet tutturulduğu küçük çivileri sökerek çerçeveyi yatağın altına ittim. Yuvarladığım bezi de yağmurluğumun koluna soktum. Bir süre sonra da yağmurluğum kolumda 6 kişiyle birlikte partiden ayrıldım. Birkaç gün geçince tabloyu gönderenin adı ve adresi yazılmamış bir paket içinde ev sahibine postaladım. Bu olay insanların sadece istedikleri şeyleri fark ettikleri hakkındaki inancımı doğrulayan birçok örnekten biriydi. Serviste çalışırken gerçek görevimi örten işim nedeniyle ara sıra ziyafetlerde konuşmam gerekiyordu. Konuşmamı yaptıktan sonra her zaman yüzüm dinleyicilere dönük olarak kürsüde oturur, öteki konuşmacıları ya da bir grubun aralarında tartışmalarını dinler görünürdüm. Konuşmalar sona ermeden kürsüden inemezdim. Bekleyişler dayanılmaz olduğunda beyaz şarapla yarıya kadar dolu kadehe uzanır, bir yudum alır, kadehi bırakır ve bir elimi çeneme dayayarak bütün dikkatimle dinlenmiş görünürdüm. Öteki elimle kadehe uzanır, tek bir hareketle geri kalan şarabı içer ve kadehi konuşmacıların ve dinleyicilerin göremeyeceği biçimde masa altına indirir, masa örtüsünü kendime doğru çekerdim. Kadehi bacaklarımın arasına sıkıştırdıktan sonra pantolonumun fermuarını açarak kadehi doldururdum. Birkaç saniye sonra kadehin de masanın üzerinde olurdu. Yapılan konuşmalara kendimi kaptırmış gibi dalgınlıkla kadehi iterek önümden uzaklaştırırdım. Garsonlar bardak ve kadehleri sofradan toplayana dek benimki bıraktığım yerde kalırdı. Fakat kalabalık arasında duyduğum ve nefret ettiğim yalnızlık, kayak mevsiminin sonuna doğru açık havada bulunmanın verdiği o duyguya hiç benzemez. İlkbahar başlarında genellikle dağların tepesine teleferikle çıkıp yamaçlardan aşağı kaydığım bir kayak merkezine giderim. Bu mevsimde dağda kayan ancak birkaç kişi bulunur. Dört bir yanım kar, kaya ve buzla çevrili olarak ilkbahar güneşi altında parlayan tepeleri seyreder, uzaktan gelen çığ seslerini dinlerim. Başka bir yerde milyonlarca kişi yaşayabilecekleri birkaç santim yer için boğuşurken, benimle birlikte birkaç kişi çok güzel, özel bir dünyanın teleferiklerin ara sıra inip çıkmasıyla kısa süre için özelliğini yitiren vahşi doğanın, tepelerdeki lokanta ve dağ evlerinin tadını çıkarırlar. Dağlarda yalnızlığımı kimseyle paylaşmak istemem. Yalnız bir keresinde yanıma, beni yukuş yukarı sürükleyecek kadar güçlü iri köpeğimi almıştım. Yorgun olduğum ya da canım sıkıldığı zamanlar gözlerini yüzüme dikip, vereceğim emri yerine getirmeye hazır olarak kasları gerilmiş, yakınımda dururdu. Birlikte yürüyüşlere çıktığımızda önümde koşar ya da arkada kalarak çevrede görünmeyen düşmanı araştırırdı. Hasta olsam yeme içmeden kesilirdi. Başka bir odaya kilitlediğim zamanlarda çıkardığım her sesi dinleyerek odada sinirli sinirli gezinirdi. Oysa tüm varlığını üzerimde toplamasını istemiyordum. Gerçek varlığını yozlaştırdığım, hayvansal içgüdüsünü evcilleştirerek onu bağımlı bir yaratık haline getirdiğim kanısındaydım. Bir keresinde bir sokak kedisini yakalayamayınca yanıma çağırdım. Kızdığımı bildiği için korkuyla yaklaştı, sinmişti. En ağır kemerimle kamçılamaya başladım. İnledikçe gözleri acı ve korkuyla dolana dek kafasını tekmeliyordum. Tüyleri terden ıslanmış, ağzından salyalar akarak yere uzanıp kalmıştı. Tepesinde durup dövmeye devam ediyor, üzerime atılması için zorluyordum. Oysa kalkmadı yerinden. Kendini savunmak için her türlü içgüdüden yoksun odanın bir köşesine sindi. Köpeğin bir gece merdivenlerden çıkarken arka bacaklarının vücudunun ağırlığını taşıyamadığını gördüm. Ertesi sabah vücudunun arkasını iki yana sallayarak yürüyordu. Sırtına dokundum. Acıyla inledi ama elimi yalayıp yüzüme bakarak kocaman başını bacaklarıma yasladı. Götürdüğüm veteriner tedavi edilemeyen bir hastalığın köpeğin omurgasını kemirdiğini söyledi. Yürümek ona acı verdiği halde beni izlemekten vazgeçmedi. Artık çok yakınımdan geliyor, bunu bacaklarıma sürünüyordu. Çimenliğe arka üstü uzansam acı vermesine rağmen arkamda dimdikte oturur, kımıldayan hiçbir şeyi gözden kaçırmazdı. Gözlerimi açacak olsam tepemde alnımı yalamaya hazır bekler bulurdum onu. Bazen bir ayağını hafifçe omzuma yaslayarak yanıma uzanırdı. Her geçen hafta hareketleri daha da ağırlaştı ve artık en sonunda peşimden gelemez oldu.